Bu eser İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Aşk Otobüsü John Steinbeck, Bilgi Yayın Evi. 1. basım Ağustos 1991. Çeviren Bilge Koloğlu. 6 nokta kayıt stüdyosuna seslendirilmiştir. Okuyan Müge Uzel. Amerikalı ünlü yazar John Steinbeck 1902'de Kaliforniya'da doğdu. Stanford Üniversitesi'nde okuyabilmek için ırgatlık, duvarcılık, laborantlık, gazetecilik gibi işlerde çalıştı. Daha sonra üniversiteyi bırakarak kendisini edebiyata verdi. İlk romanı Korsan Henry Morgan'ın yaşamını anlatan Altın Kupa'dır. Yoğun bir duygusallığın egemen olduğu bu kitabından sonra Kaliforniya kentlerinin çarpıcı, acımasız ve baş döndürücü yaşam serüvenlerini anlatan romanlarıyla büyük ün yapmıştır. 1939'da Pulitzer, 1962'de Nobel Edebiyat Ödülleri'ni alan Steinbeck'in hemen bütün eserlerinde zorlamasız, yapmacıksız bir yücelik görülür. Yalın gerçeğin lirizmle, şiirselliğin ince bir güldürüyle iç içe bulunması romanlarına etkisini yitirmeyen bir canlılık kazandırdı. Steinbeck'in başlıca eserleri Yukarı Mahalle, Sardalya Sokağı, Tatlı Perşembe, Alev, Almedilli, İnci, Fareler ve İnsanlar, Mutsuzluğumuzun Kışı, Cennet Çayırları, Ay Battı, Gazap Üzümleri, Bilinmeyen Bir Tanrı'ya, Bitmeyen Kavga, Altın Kupa, Kısa Süren Saltanat, Aşk Otobüsü ve Cennetin Doğusu'dur. Birçok eseri filme alınan Steinbeck 1968'de öldü. Okurlarımıza Steinbeck bütün eserleri dizimizin yeni kitabını sunuyoruz. Steinbeck'in son yapıtlarından olan Aşk Otobüsü yine toplumsal bir konuyu ele alıyor, insan ilişkileri. Bir rastlantıyla bir araya gelen, işi, geliri, eğitimi farklı insanların kısa birliktelikleri, birçok ilginç olayı birlikte yaşamaları anlatılıyor. Kimi tatil, kimi iş gezisi, kimi yeni bir yaşam kurmak için yola çıkan insanları umulmadık olaylar beklemektedir. Yazar bu insanların yaşama bakışlarını, isteklerini, beklentilerini, bir bakıma hepsinin ruhsal durumlarını da irdeleyen açık seçik bir tablo çizer. Bu tabloda elbette çevre ve doğada bütün incelikleri, güzellikleriyle yer alır. Düş dünyaları, algılamaları farklı, kimi geleneklere bağlı, kimi anı yaşayan insanlar birlikte ilginç bir serüven yaşarlar. Beğenerek okuyacağınızı umuyoruz. 1. Bölüm. Kuzey-Güney Karayolu üzerinde, Kaliforniya'dan San Ysidro'ya 70 kilometre uzaklıkta, 80 yılı aşan bir süreden beri Belalılar Köşesi diye bilinen bir kavşak vardır. Buradan da bir dik açı yaparak batıya giden ikinci bir yol bulunurdu. Bu yol 80 kilometre sonra yine kuzey-güney doğrultusunda bir başka karayoluna bağlanır. Arkasından birinin Los Angeles ve tabi Hollywood. İçerilerde kalan vadiden kıyıya gitmek isteyen Belalılar Köşesi'nden başlayarak önce kıvrıla kıvrıla tepeleri, bir çölü, ekili toprakları ve sonra dağları aşarak kıyı şeridine San José de Lourdes kentinin tam göbeğine ulaşır. Herkes bu yolu kullanmak zorundadır. Belalılar Köşesi bu adı 1862'lerde almış. Söylentilere göre kavşakta Blenken ailesine ait bir demirci dükkanı varmış. Hem Blenkenler hem de bu aileye gelen damatlar yoksul, cahil, onurlu ve oldukça öfkeli insanlarmış. Buraya Kentucky'den gelmişler. Mal mülk yoksunu bu insanlar doğudan gelirken yalnızca inançlarını, katı tutumlarını da birlikte getirmişler. Köleleri olmadığı halde köleliğe inanmadıklarından bu uğurda kendi yaşamlarını bile ortaya atmaktan çekinmeyecek insanlarmış. Savaş başlayınca Blenkenler bitmez tükenmez batıyı bırakıp güneylilerin saflarında çarpışmaya niyetlenmişler. Ama o uzun yolu daha yeni kat ettiklerinden bir daha dönmeyi gözleri yememiş. Böylece Blenkenler zaten kuzey yandaşı olan Kaliforniya'dan 160 dönümlük bir araziyle bir demirci dükkanını alarak güneye katmışlar. Adına da Blenken Kavşağı demişler. Yine söylentilere göre topraklarının çevresine derin bir hendek kazmışlar ve dükkanlarında silah üreterek bu isyancı bölgeyi nefret ettikleri kuzeylilerden korumaya çalışmışlar. Yankilere gelince, çoğu Meksikalı, Alman ve İrlandalı olan bu insanlar Blenkenlere sataşmak şöyle dursun, onlarla gurur bile duyuyorlarmış. Plankenler ömürleri boyunca hiç bu kadar rahat yaşamamışlar. Çünkü düşman saydıkları insanlar bile kesim zamanı onlara tavuk, yumurta, domuz sucuğu gibi yiyecekler veriyormuş. Onlara göre cesaretliler kim olursa olsun ödüllendirilmeliymiş. Giderek bu yer belalılar köşesi adını almış. İşte o gün bugündür de böyle biliniyor. Savaştan sonra Plankenler tembelleşip daha da hırçınlaştılar. Her şeyden yakınır oldular. Yenik toplumlarda çok doğaldır bu. Savaşın sona ermesiyle birlikte onlardan duyulan gurur da yok oldu. Artık kimse onlara nallatmak için atlarını, onarmaları için tarım araçlarını getirmiyordu. Sonuç olarak Kuzey ordularının zorla yapamadığını San Yedisio ilk ulusal bankası icra yoluyla başardı. Aradan geçen 80 küsur yıl sonra onları pek hatırlayan çıkmaz. Şimdi hatırda kalan kendilerini çok beğendikleri ve oldukça tatsız kişiler olduklarıdır. Birbirini izleyen yıllarda belalılar köşesi birçok kez el değiştirdi. Sonunda bir gazete imparatorunun topraklarına katıldı. Demirci dükkanı yandı, yeniden yapıldı, yeniden yandı. Sonunda geride kalanlar garaja dönüştü. Öyle iki de benzin pompası takılıverince dükkan, lokanta, garaj, benzinci karışımı bir şey oldu. John Chico ile karısı burayı satın alınca belalılar köşesiyle San Juan de la Cruz arasında otobüs işletme imtiyazına sahip oldular. Böylece bütün bunlara ek olarak belalılar köşesi bir de otobüs durağı oluverdi. O kibirli Plankenler, cahillikleri ve tembellikleri yüzünden hakaret görecek kadar alçalarak dünya yüzünden silindiler. Artık kimse onları hatırlamak istemez ama belalılar köşesinin ününü bilmeyen yoktur. Herkes de Chico'yları çok sever. Benzin pompalarının arkasında küçük bir lokanta vardır. Hemen yiyip gitmek isteyenler için bir tezgahla, vakti olup da eli yüzü düzgün bir yemek yiyecekler için de 3 masa. Ama bu masalar pek kullanılmazdı. Çünkü ayaküstü yemek yenilirse Bayan Chico'ya bahşiş vermek gerekmezdi ama masada yemek yiyenin mutlaka hizmet edeni görmesi gerekirdi. Tezgahın arkasındaki 1. rafta kurabiyeler, çörekler, 2. konserve, çorba, portakal ve muzlar, 3. ise mısır, pirinç gevrekleri, fındık, fıstık gibi yiyecekler bulunurdu. Tezgahın arkasındaki köşede bir ızgara, onun yanında bulaşık yeri, onun yanında bira, soda çeşmeleri, onların da yanında dondurma kapları bulunurdu. Tezgahın üstünde kağıt peçeteliklerle tuz, biber, ketçabın, otomatik gramofonu çalıştıran markaların da konulduğu gözlerin ortasında üstü kapalı plastik kaplarda saklanan pastalar vardı. Duvarların görünen kısımlarında takvimler, posterler asılıydı. Posterlerdeki kızlar hep birbirine benziyordu. Sarışın, esmer, kızıl, saçları ne renk olursa olsun göğüsleri dimdikti ama kalça denen şey yoktu. Öyle ki başka dünyadan gelen bir yaratık bu posterlere ve onlarla ilgilenenlere bakarak uygarlığın temelinin memeliler olduğunu derhal anlayabilirdi. Alice Chico, yani Bayan Juan Chico, kalçaları geniş, sarkık göğüslü bir kadındı. Bu pırıl pırıl kadın posterlerinin arasında arkaya kaykılarak yürür, hizmet ederdi. Takvimlerdeki ve Coca-Cola ilanlarındaki kızları hiç kıskanmazdı. Kendisi hiç böyle kadınlar görmediği gibi başkalarının da gördüğünü sanmıyordu. Omlet yapar, hamburger pişirir, hazır çorbaları ısıtır, bira çeker, dondurma koyar, dilinir dururdu. Ama akşam olup da ayakları sızlamaya başlayınca aksileşip huysuzlanırdı. Akşama doğru saçındaki bukleler düzleşir, önce bu bukleyi eliyle yana iter, sonra üfleyerek gözüne giren saç tellerini çıkarmaya başlardı. Lokantanın bitişiğinde demirci dükkanından dönme eski bir garaj vardı. Tavanı ve direkleri eski demirci ocağından kalma islerini taşıyan bu garajda, San Juan de la Cruz ile belalılar köşesi arasında işleyen otobüsü kullanmadığı zamanlar, Juan Chico otururdu. Yakışıklı ve hoştu Juan Chico. Yarı Meksikalı, yarı İrlandalıydı. 50 yaşlarında, kara gözlü, gür saçlı esmer bir adamdı. Alice Chico kocasına deli gibi aşıktı ama ondan biraz çekinirdi. Çünkü etrafta onun gibi erkek yoktu. Herkesin er ya da geç anlayacağı bir gerçek, onun gibi erkekler bu dünyada pek azdır. Juan Chico garajda patlak lastikleri onarır, benzin pislikleriyle tıkanan boruları, boğulan karbüratörleri temizler, benzin pompalarını değiştirirdi. Arabadan anladığını sananların bile bilemediği ufak tefek onarım işleri yapardı. 10.30 ile 16 arası dışındaki saatlerde bu işlerle uğraşırdı. O saatler arasında ise otobüsü kullanırdı. Greyhound otobüslerinin getirdiği yolcuları San Juan de la Cruz'a götürür, oradaki yolcuları da saat 4.45'te kuzeye gidecek Greyhound'a ya da 5.17'de güneye gidecek Greyhound'a yetiştirirdi. Mr. Chico'nun orada bulunmadığı zamanlarda işlerini yeni yetmeler ya da acemi çırak delikanlılar yüklenirdi. Bunların hiçbiri uzun süre durmazdı. Bilinçsiz müşteriler bu acemi çaylakların karbüratörlerine yaptıkları zararın farkına varmazlardı. John Chicol fevkalade bir ustaydı ama çırakları genellikle kendini beğenmiş delikanlılardı. İşleri güçleri otomatik gramofona para atmak ve Alice Chicol ile hafif yollu atışmaktı. Bu genç adamlara şans sürekli güler, başlarını alır Los Angeles ve tabii ki Hollywood'a giderlerdi. Hollywood günün birinde bütün dünya gençlerinin toplanacağı yer olacaktı kuşkusuz. Garajın arkasında iki küçük kulübe vardı. Üstlerinde hanımlar beyler yazan bu kulübelere giden patikaların biri garajın sağından, diğeri de solundan dolanırdı. Belalılar köşesinin en belirleyici özelliği, garaj lokantanın çevresine dikilmiş kilometrelerce uzaktan görünen beyaz meşelerdi. Bu uzun, zarif ağaçlar, kara gövdeleri kara dallarıyla, yazın parlak bir yeşil, kışında kapkara, karamsarlık yaratan görünüşleriyle dümdüz vadide göze batarlardı. Bunları bilen kendiler mi dikmiş yoksa meşeleri görüp de mi oraya yerleşmişler bunu bilen yok. İkinci olasılık daha akla yakındır çünkü bilen kendilerinin yiyemeyecekleri bir şeyin etiketleri görülmemiştir. Ayrıca meşelerin yaşının 80'den fazla olduğu sanılmaktadır. Kim bilir belki de 200 yaşındadır meşeler. Belki de kökleri bir yeraltı kaynağına rastladığından bu yarı çöl memlekette bu kadar çabuk büyümüşlerdir. Bu ulu ağaçlar yazın otogarı öyle tatlı gölgelerler ki gelen geçen yolcular çoğunlukla burada durur, yemeklerini yer, motorlarını soğuturlardı. Otogarın içi de hoştu. Duvarların boyası pırıl pırıl bir yeşille kırmızıydı. Lokantanın çevresinde bir dizi sardunya dikilmişti. Kırmızı sardunyalar koyu yeşil yapraklarıyla çit görevi görürdü. Benzin pompalarının hem önündeki hem de etrafındaki beyaz çakıl taşları her gün tırmıkla temizlenir, sulanırdı. Lokantalara garajda gözle görülecek kadar özenli bir düzen vardı. Örneğin lokantanın raflarındaki çorbalar, geyik kutuları hatta greyfurtlar küçük piramitleri andırır biçimde dizilmişti. En alt sırada 4, sonra 3, sonra 2 ve en üstte de 1 tane. Bu düzen garajdaki yağ tenekeleri için de geçerliydi. Vantilatör kayışları boylarına göre çivilere asılmıştı. Gayet bakımlı bir yerdi burası. Lokantanın pencerelerine sineklere karşı tel takılmıştı. Girişteki tel kapı her giren çıkandan sonra kendi kendine kapanıyordu. Alice Chicol sineklerden nefret ederdi. Alice'in pek anlayamadığı ama güçlüklerine göğüs geldiği bu dünyada sinekler büyük bir belaydı. Onlardan nasıl da nefret ederdi. Bir tanesini sineklikle hakladı mı ya da birinin yapışkan kağıtta yavaş yavaş öldüğünü görmesi onu için için çok mutlu ederdi. Juan'ın garajda kendisine yardım etmeleri için aldığı genç delikanlılar gibi Alice de lokantada kendisine yardım edecek genç kızlar çalıştırırdı. Bu şaşkın, romantik, çirkince kızların güzellikleri genellikle bir müşterinin peşine takılır giderdi ki pek işe yaradıkları söylenemezdi. Nemli bezlerle kili daha da yayar, sinema mecbualarına dalar, otomatik gramofonda çalan plaklara iç çeker dururlardı. Hele en son gelen kızın kıpkırmızı gözleri, buz gibi bir görünüşü vardı. Durmadan da Clark Gable'la uzun, ateşli mektuplar yazıyordu. Alice Chicol sinekleri onların içeri doldurduklarından kuşkulanırdı. Norma, yani sonuncu kız, sinekler yüzünden Alice'den epey zılgıt yemişti. Köşede sabah işleri hiç değişmezdi. Günün ışımasıyla birlikte hatta kışın daha erken lokantanın ışıkları yanar, Alice kahve suyunu ateşe koyardı. Kahve yapmak için kullandığı kap gümüştendi. Bu kocaman şey sanki tanrılara sunulmak üzere yapılmıştı. Mutlaka gelecek çağlarda toprak altından çıkarılacak ve Amutkin ırkının tapınma nesnesi olarak herkese gösterilecekti. Amutkinler de herhangi bir nedenle dünya yüzünden silinen atomiklerin dedeleriydi. İlk kamyon şoförleri yorgun argın kahvaltı etmek üzere durduklarında lokanta sıcacık cıvıl cıvıl olurdu. Onların peşinden erkenden güneydeki kentlere gidip işlerini bir an önce bitirmek isteyen satıcılar gelirdi. Bu satıcılar daima kamyonları gördükleri yerde dururlardı. Çünkü şoförlerin yemek yenecek iyi yerleri bildikleri bir gerçekti. Güneşin doğmasıyla da ilk turistler sükun eder, kahvaltı edip yol sorarlardı. Kuzeyden gelen turistler Norma'yı pek ilgilendirmezdi. Ama Hollywood'a uğrama olasılığı olan güneyli turistler ya da San Juan de la Cruz'dan gelenler çok hoşlanırdı. Son 4 ayda Norma Hollywood'a gitmiş, 15 kişiyle şahsen tanışmıştı. Bunlardan 5'i film setine gitmiş, ikisi ise Clark Gable'la yüz yüze gelmişti. Norma bu son ikisinin etkisinde kalarak Clark Gable'a "Sayın Bay Gable" diye başlayan 12 sayfalık bir mektup yazmıştı. "Sevgiler, bir dost" diye bitirmişti mektubu. Sık sık Mr. Gable'ın mektubu kimin yazdığını anlayabileceğini düşünür, ürperirdi. Norma çok özverili bir kızdı. Kuş beyinliler yeni yetmelerin yani Sinatra'ların, Van Johansson'ların, sonra Taft'ların peşinden koşsun dursun. Norman savaş sırasında Gable'lı filmler oynamadığı zaman bile ona bağlı kalmış, düşlerindeki erkeğin omzunda iki şerit, fişeklik asılı havacı giysisiyle çekilmiş renkli resmini yanından ayırmamıştı. Çoğu kez Sonny Taft'sa bozulurdu. O yüzü ilginç, yaşlıca erkeklerden hoşlanırdı. Bazen ıslak bezle tezgahı silerken mahmur gözleri tel kapıya takılır, dalar giderdi. O zaman bilirdiniz ki kafasındaki o gizli bahçede lokantanın kapısını açıp Gable içeri girmiş ve onu görür görmez donup kalmış, dudakları hafifçe aralık, gözleri aradığı kadını bulmanın verdiği parıltıyla kendisine bakıyor ve onunla birlikte içeri doluşan sinekler tabii. Hayalleri asla bunun ötesine geçmezdi. Norma çok mahcuptu. Hem böyle şeylerin nasıl yapıldığını da bilmiyordu. Aşk diye bildiği tek şey bir arabanın arka kanepesinde onu sormaya çalışanla yaptığı bir güreş karşılaşmasından ibaretti. Şimdiye kadar sırf aklını başına tutabildiği için kazanmıştı. Gable'ın ona böyle yapmayacağını, üstelik daha önce yapılmış olmasından da hoşlanmayacağını hissediyordu. Norma halka ucuz giysiler satan mağazadan aldığı yıkanabilir elbiseler giyerdi. Ama elbette partilerde giydiği bir de saten giysisi vardı. Dikkatle bakıldığında onda o yıkanabilir giysilerle bile bir incelik bulunabilirdi. Üzerinde Azteklerin takvim taşı bulunan Meksika iğnesi halasından kalmıştı. Halasına 7 ay boyunca bakmış, aslında ayı balığı kürkü şalla, incili filozeli barak yüzüğü istediyse de halası vasiyetinde ona bu iğneyi bırakmıştı. İstedikleri ise ailedeki başkalarına gitmişti. Norma'nın ayrıca annesinden kalma bir de kehribar kolyesi vardı. Kolye ile iğneyi hiçbir zaman birlikte takmazdı. Norma'nın bunlardan başka pek değerli olmayan 2 parça zihniyeti daha vardı. Kendisi de bunun böyle olduğunu biliyordu. Bavulun dibinde bir yerde altın kaplama bir alyansla taklit kocaman bir tektaş yüzüğü vardı. İkisine $5 vermişti. Bu yüzükleri sadece yatarken takardı. Sabah kalkar kalkmaz parmağından çıkarır, tekrar bavuluna saklardı. Hiç kimsenin işte bunlardan haberi yoktu. Yatakta sol elinin 3. parmağına taktığı bu yüzüklerle oynaya oynaya uyurdu. Belalılar köşesinde yatak düzeni basitti. Lokantanın hemen arkasında bir çıkıntı vardı. Tezgahın sonundaki bir kapı çikolların hem yatmak hem oturmak için kullandıkları odaya açılırdı. Burada üzerinde el örgüsü bir yatak, örtüsü olan 2 kişilik yatak, bir konsol radyo, bir kanepe, 2 kabarık koltuk yani takım ve bir madeni mermer yeşili cam abajurdan lamba vardı. Buradan Norman'ın odasına geçilirdi. Çünkü Alice'in genç kızlara göz kulak olunması, onların başıboş bırakılmaması gibi ilkeleri vardı. Norma helaya gitmek için Çikolya'nın odasından geçmek zorundaydı ya da pencereden atlayıp gitmesi gerekiyordu ki çoğunlukla bu 2. yolu seçiyordu. Tamirci Kalfa'nınki Çikolya'nın odasının öbür yanındaydı. Kapısı da ayrıydı. Üzeri asma dallarıyla örtülü, beyler yazılı barakacıkta işini görürdü. Rahat, kullanışlı, hoş yapılardan oluşuyordu burası. Blankenlerin zamanındaki belalılar köşesi sefil, pis ve şaibeli bir yerdi ama Çikolya'lar burayı cennete çevirdiler. Bankada paraları ve hayat garantileri vardı ve üstelik mutluydular. Ulu ağaçlarla çevrili bu yer kilometrelerce öteden rahatça görülebiliyordu. Belalılar köşesini ve de San Juan'da ile Cruz'u bulmak için kimsenin yol işaretlerine bakması gerekmezdi. Koca vadide buğday tarlaları doğuya doğru iyice düzleşir, bayırlara, yüksek dağlara ulaşırdı. Batıda ise yuvarlak tepelerde koca meşeler, kara lekeler oluşturuyordu. Yazın yakıcı sıcaktan kavrulan tepeler insanın gözünü alırdı. Sıcakta ağaçların gölgesi belalılar köşesini unutulmayacak bir yer yapıyordu. Kışında sağanaklar başlayınca lokanta sıcak kahvesi, lezzetli fasulyesi ve pastalarıyla herkesin gözünde tüterdi. Baharın ortasında tarlalarla bayırlarda yemyeşil çimenler, yabani baklalar, gelincikler toprağın üstünde renk renk bir örtü oluşturduğunda, kocaman ağaçlar sarımsı, yeşil sürgünler verdiğinde dünyada buradan daha güzel bir yer olacağı düşünülemezdi bile. Alışıp umursamayacak güzelliklerden değildi bu. Sabah boğazınıza bir yumru gibi oturur, akşama doğru da midenize zevkten kaynaklanan bir sızı duyulurdu. Yabani baklalarla çimenlerin kokusu solunumunuzu hızlandırır, sizi adeta cinsel bir hazda soluk soluğa bırakırdı. İşte böyle büyüme ve çiçeklenme mevsimlerinden birinde, daha ortalık karanlıkken, Juan Chicoy elinde bir elektrik feneriyle otobüse doğru yürüdü. Tamirci çırağı Primpis Carson'da uykulu gözlerle peşinden geliyordu. Lokantanın pencereleri henüz karanlıktı. Doğudaki tepelerse daha ağarmamıştı. Ortalık o kadar karanlıktı ki tarlalarda baykuşların çığlıkları duyuluyordu. Juan Chico'yu garajın önünde park etmiş otobüse yaklaştı. Otobüs fenerin ışığında pencereleri gümüşten kocaman bir balona benziyordu. Daha uyanamamış olan Pimpas Carson elleri cebinde titreyerek duruyordu. Titremesi soğuktan değil ha, henüz uykusunu alamamış olmasındandı. Tarlalardan gelen bir rüzgar esti, yabani bakla ve üreme çılgınlığı ile canlanan toprağın kokusunu getirdi. İkinci bölüm. Elektrik feneri aşağıya ayarlanmış reflektörüyle bacakları, ayakları, lastikleri, ağaçların diplerini parlak bir ışıkla aydınlatıyor. Aşağı yukarı sallandıkça fenerin ampulü mavi beyaz ışıklar saçarak göz kamaştırıyordu. Juan Chico feneriyle garaja gitti. Tuğumun cebinden birkaç anahtar çıkardı. Aralarından istediğini ayırıp kilidi açtı ve geniş kapıları itti. Tavandaki lambayı yaktı, sonra feneri söndürdü. Juan tezgahın üstündeki çizgili iş kasketini aldı. Önünde ve yan ceplerinin üstünde büyük pirinç düğmeler bulunan bir tulum giymişti. Onun üstüne de at derisinden siyah bir ceket almıştı. Ceketin cepleri ve yakası siyah yünden yapılmıştı. Ayakkabıları yuvarlak burunlu ve sertti. Tabanları o kadar kalındı ki adeta şişirilmiş gibi duruyordu. İri burnunun yanındaki eski bir yara izi tepe ışığında gölge gibi görünüyordu. Bol kara saçlarını parmaklarıyla kasketine topladı. Elleri kısa, geniş ve güçlüydü. Köşeli parmaklarıyla tırnakları işten düzleşmiş, çekiş yiye yiye de iyice ezilmişti. Sol elinin üçüncü parmağının ilk boğumdan sonrası yok olmuş, parmağın kesildiği yerdeki deri mantar gibi toplanmıştı. Bu balon gibi yer parlaktı ve sanki derisi parmağın diğer kısmından değişikti. Sanki o eklem tırnak olmak istiyordu da bu parmakta kalın bir alyans vardı. Artık bu parmak başka işe yaramadığından pekala süs için kullanılabilirdi. Tulumunun göğüs cebinden bir kalem, cetvel ve bir de lastiklerin hava basıncını ölçen aletin uçları görünüyordu. Şu an her gün sinek kaydı tıraş olur ama dünden beri yüzüne jilet vurmadığından ağzının kenarında ve şakaklarında yer yer aklaşmış kıllar çıkmıştı. Tıpkı kıllı, irice bir tazınınki gibi. Sakalının geri kalan kısmı kapkara olduğundan bu beyaz kıllar daha da göze çarpıyordu. Şakacı bir ifadesi olan kara gözlerini kırpıştırıp dururdu. Ağzından hiç düşmeyen bir sigarası varmış da dumanı gözüne kaçıyormuş gibi kırpıştırırdı gözlerini. Juan'ın dolgun dudaklı güzel bir ağzı vardı. Alt dudağı hafifçe öne sarkıktı. Tatsızlıktan değil, şakacılığından, kendine güveninden. Üst dudağı sol yarısındaki yara izi dışında çok biçimliydi. Ama bu iz pembe dudağın üzerinde bir leke gibi görünüyordu. Bu dudak uzun zaman önce iyice yarılmış olmalıydı. Çünkü şimdi bu ince gergin çizginin iki yanında dudak pütür pütür görünüyordu. Kulakları pek büyük değildi. Başının iki yanına konmuş deniz kabuklarına benziyordu. Sanki söylenenleri daha iyi duymak için kulaklarını tutuyor gibiydi. Juan her zaman söylenenleri dikkatli dinlenmiş gibi yapar, ayrıca gözlerini kırpıştırarak sanki duyduklarına gülüyormuş gibi bakardı. Ağzının yarısı duyduklarını onaylamaz gibiydi sanki. Kendinden emin olması gerekmeyen durumlarda, yani hiçbir şey yapmadığı zaman bile kendinden emindi. Her zaman nereye gideceğini biliyormuşçasına emin adımlarla yürürdü. Elleriyle düzenli ve hızlı çalışır, öyle kibrit, çivi gibi şeylerle boş yere oynamazdı. Gülüşü insanı azıcık tedirgin ederdi. Bu da uzun dişlerini çevreleyen altın kaplamadandı. Tezgahın yanındaki duvara asılı aletleri aldı. İngiliz anahtarı, kerpetenler, tornavidalar, elektrikli çekiç ve dergi makineleri. Ve yastı bir kutuya yerleştirdi. Hala uyanamamış olan Pimple Carson, dirseğini yağlı tabureye dayamış yanında duruyordu. Pimples'ın üzerinde bir motosiklet şirketine ait yırtık pırtık bir kazak vardı. Kafasına geçirdiği şapkanın kenarı da tırtık tırtıktı. Pimples 17 yaşında, dar omuzlu, ince uzun bir delikanlıydı. Tilki gibi bir burnu, sabahları donuk bakan, akşama doğru ele olduğu açığa çıkan gözleri vardı. Yanaklarında sarı tüyler vardı. Ergenlik çıbanları patlamış, bütün yüzünü yol yol kabuklar kaplamıştı. Eski yaraların üstünde yenileri oluşmuştu. Kimi kırmızı, kimi mor, kimi körelmiş, kimi de yeni çıkmış çıbanlar. Bu çıbanlar içe sürdüğü ama dünyanın hiçbir yerinde işe yaramayan kremlerden dolayı yüzü yağlı yağlıydı. Pimples daptayacık bir blue jean giymişti. Boyu o kadar uzundu ki paçaları bir karış kıvrılmıştı. İncecik belinde pantolonu tutan enli kayışın,